Sevgili Gül Efendi dinleyicileri, Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'imizin çok değerli ilim, irfan mümessillerinden, mümeyyizlerinden olan çok değerli hocamız, Hasan Arslan hocamız konuğumuz. Bugün bu konuda bu konuğumuzla, çok kıymetli konuğumuzla tasavvuf ahlakını, edebini, ilim irfan hakikatlerini, bunları sohbet edeceğiz. Ben önce konuğuma izninizle hoş geldiniz diyorum.
Evet, hoş bulduk efendim.
Hocam nasılsınız, iyisiniz?
Elhamdülillah.
Sağ ol, afiyettesiniz.
Elhamdülillah. Hamden yu'afi ni'amuhu yukafi mezidahu.
Hocam izninizle ben biraz zat halinizi dinleyicilerimize takdim edeyim. Efendim, Hasan Arslan hocamız, Gaziantep'li kendileri, bugünkü ismiyle Büyük Şahin Bey olan, eski adıyla Körkün kasabasında 1928'de doğmuşlar. Kadiri ve Şazeli tarikatlarının da mümessili olan, şeyhi olan hocamız, Osmanlı Sultanı 4. Murad'ın iltifatlarına mazhar olan Sarpı Köyü'nün bağışlandığı, aynı sülaleden yiğit ve cömertliğiyle meşhur olan Hacı Ali Efendi'nin soyundan gelmektedir. Babası merhum Hanefi Çavuş Efendi, ilkokul kasabasında, kendi Körkün kasabasında ilkokulda evladını okutmuş ve bu ilk okulu Körkün'de okuyan Hasan hocamız, içindeki ilmi, dini, manevi ilimlere karşı bir aşk var. Bu aşkla merhum Ali Bilici Hoca Efendi'ye gitmişler. Orada Kur'an-ı Kerim, tecvid, inşa ve Osmanlıca yazı derslerini almışlar. Hoca Efendi kendine manevi bir mürşit aramaya başlamış, ta ki gördüğü bir rüya üzerine kiliste ikamet eden merhum Şeyh Muhammed Mükerrem Safi Hazretlerini buluncaya kadar bu arayışı devam etmiş. Tabii bu zat-ı mübareki bulduktan sonra 15 sene bu mübarek zatın hizmetinde bulunmuşlar. Birçok alimlerden de ilim okumuşlar. Hasan Hoca Efendi, tabi Bidlis'te Şeyh Mazhar-ı Ohini Hazretlerinin tavsiyesi ve tarifi üzerine Siirt Kurtalan'a bağlı Teylan köyünde ikamet eden merhum Şeyh Seyyid Muhammed Sıddık Teylani Hazretlerine de intisap etmişler. Bu zat Hazreti Abdülkadir Geylani Kısası Rahu'nun soyundan gelen bir zat. Tabi bu zatın yanında da 8 sene hizmetinde bulunmuşlar. Kadiri tarikatının da icazetini alarak bu hizmete devam etmişler. Daha sonra Gaziantep'e teşrif eden Şazeli Şeyh Seyyid Abdülkadir İsa Kısası Rao'nun ısrarları üzerine de teberrüken Şazeli icazetini de almışlar. Şeyh Seyyid Abdullah Murad Efendi'den yine Şeyh Abdülkadir İsa Efendi'nin vasiyeti üzerine icazete hassayı ve ilim icazetini de almışlar. Hocamız 35 sene süren uzun ve bereketli bir imam hatiplik hizmetinden sonra 1987 senesinde Şeyh Fethullah Camii'nden emekli olmuşlardır. Çalışmaları ve gayretler neticesinde yine Gaziantep'imizin Konak Mahallesi'nde bulunan Ekrem Özdil Camii'nin yapılmasına vesile olmuşlar. Halen bu caminin yanındaki evinde, hanelerinde gelen misafirlerine, sevenlerine gönül ferahlatıcı, aydınlatıcı, dünyevi ve uhrevi yollarda rehberlik ediyor ve ehli imana hizmet ediyor ve kendisini bereketli bir ömür içerisinde daima Kur'an'a, imana, İslam'a vakfetmiş ehli hizmet, ehli hadim, Kur'an'a, imana hadim olmuş ve ümmeti Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam daima kendisini hizmete adamış, çok seçkin, ulvi, kutsi, muazzez bir ruha sahip, incinsenle incitme hakikatini daima kendi hayatında nakşetmiş, kimsenin kalbini kırmayan, incitmeyen, kamil bir ahlak ile İslam-ı ahlakiyeyi hayatında berdevam ettiren, çok değerli, çok kıymetli, manevi dinamiklerimizden olan ve şehrimizde daima maddi ve manevi duayen olan, ümmeti Muhammediye dua eden, hizmet eden çok kıymetli bir hocaefendi. Kendilerine biz Gül Radyo olarak da hoş geldiniz diyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum.
Sağ olasın efendim.
Hocam, bu girişten sonra siz Antep'te Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı'nın kurucusu olarak, Hasan Hoca olarak marufsunuz, öyle biliniyorsunuz. Hocam, bu ilim yayma aşkı sizde nasıl başladı? Nereden başladı? Biraz bahseder misiniz?
Efendim, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve l'akıbeti lilmuttaqin, ve l'udvan billahi ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi ilim aşkı yahut da böyle iman aşkı, bunları veren Yüce Allah'tır. İnsanın tinatında efendim ne varsa o tarafa kendiliğinden yönelir insan. Küçüklüğümden belli ölemeye hürmetim ve meşayih-i kirama saygım, son surattan onlara hizmetinde bulunmak, onları misafir etmek, onların efendim hala arkaları sıra ayakkabılarını dolandırmakla ben ilme giriş yaptım ve ilim zaten dünyada bir adamın ilmi olduğu zaman da en büyük bir arkadaşa sahip demektir. Hiçbir zaman yalnız kalmaz o adam. En büyük nimet ilim, fakat dini bir ilimdir. Diğer ilimler de evet manfaatleri var, faydaları var, dereceleri var. Fakat başta din ilmi gelir. Din ilmini bir insan öğrenirse mesut ve saadet de dünyada yaşar. Yokluk da olsa o yokluğun içerisinde saadet içinde yaşar. Evet efendim.
Hocam, bu kadın, erkek, herkese ilim farzdır biliyoruz. Bu ilim, farz olan ilim nasıl bir ilimdir?
Evet, el ilmi farzdatun küllü müslüm ve müslümetin buyuruyor Resulullah Efendimiz. İlim Müslümanların kadın ve erkeğine farzdır. Burada başta gelen ilim dini bir ilimdir. Bir insan erkek de olsa, kadın da olsa, hayatında İslam'ın emrettikleri nesneyi yaşayamayı bilecek derecede bir nesneyi öğrenmek onların boyuna farzdır. Eğer bu ilimden mahrum kalırsa diğer ilimlerin kıymeti kalmaz. Asıl ilim din ilmidir. Görürsünüz, bir mesele üzerinde olsun, bir olaylar üzerinde olsun, eğer içerisinde dini bir ilim varsa orada başarı olur. Yok, ilim yoktursa biraz orası efendime söyleyeyim sönük kalır. Bazıları da demişler ki bu ilimde murat, ilim ikidir kıymetli ilim, biri din ilmi, biri de tıp ilmi demişler.
Evet.
Tıp ilmi diyenler de buradaki ilimde murat, tıp ilmini bilmesi her şahsın soğuktan korunacak, sıcaktan sakınacak derecede bir ilme sahip olup kendi kendini muhafaza etmesi efendime söyleyeyim farzdır denilmiştir. Şeylere göre de. Diğer tabi her ilim üzerinde bunu efendime söyleyeyim tefsir edenler, tercüme edenler olmuştur. Fakat başta ilim, din ilmi, insan dinini öğrenmesi muhakkak lazımdır. Çoluğuna, çocuğuna, evladına, uşağına, ailesine ve komşularına, sevdiklerine daima İslam dininin sevgisini vermeye çalışması ve İslam dinini bilmeyenlere mümkün olduğu kadar bunu vermesi elbette ki farzdır. Bu farzı yapmak için muhakkak efendisi bir insanın da ilme sahip olması lazımdır. İlim dindiği zaman da illaki mesela Arapça okusun ya da şu okusun bu okusun diye yüksek dersler değil. Allah'ın üzerine emrettiği başta iman. İman olmadıktan sonra namazın falanın faydası vermez. İman da öyle yalnız Allah'a ne şekilde inanacak? Hristiyan alemi, Yahudi alemi de diyor Allah vardır. Fakat bu sefer Hristiyan diyor ki İsa İbnullah, Meryem de Allah, İsa da Allah diyerekten bunların acaba Allah'a inanmaları doğru oldu mu? Olmaz. Öyleyse din inne dine inde Allah'ın İslam. İslam dini dindir. Şöyle de Yahudiler de Özeyr İbnullah diyorlar. Onlara da dikkat derse şöyledir. Ama İslam geldiği zaman da şehadet getirerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerekten şehadet getirir. Yani ben Allah'ın birliğini, varlığına şahit oldum diyerekten ve Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir. Bak kul değil ki oğul yahut da değil ki bir yakınlık Allah'a, kulu. Kulu olduğuna iman getirdim der. Bu şehadeti insan böyle açıktan söylemezse, içeriden söylemesi menfaati vardır. Aftal değil, aftal olan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye dilden de ifade etmesi lazımdır.
Açıktan yani bunu söylemesi
evet lazım. Efendim.
Evet hocam, şimdi şu anda sizin vakfınızda da güzel böyle hizmetler var. Özellikle talebelere yönelik, ehli imana yönelik hizmetleriniz var. Öğrencileriniz, talebeleriniz var. Bu talebe hizmetlerinden biraz bahseder misiniz hocam? Bu?
Efendim, buna evvela şeyinden başlayalım. Bizim gençliğimiz zamanında tabii ilim okutmak biraz güçtür.
Evet.
Bu yokluğa karşı içerimden de iman derdim ki benim de bir gücüm olsa da talebe okutmaya, efendim onlara böyle yataklarda yatırmaya ve sonunda onların da alim olup memleketimize dini bir hizmet vermeye, efendim vermeye böyle muktedir olan bir talebeler yetişsin diye daima hayallardık. Elhamdülillah Rabbül Alemin de kerimine şükürler olsun ki bu nimeti bize verdi. Elhamdülillah orada birkaç talebamız var. Bu talebalarımız Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Okuduktan sonra İmam Hatip'e gidiyorlar. İmam Hatip'ten gelenlere onlara böyle dini ders veriyorlar. Efendim Kur'an'ları düzeltmek için hafızlarımız vardır. Onların Kur'an-ı Kerim'ini düzeltiyorlar. Efendim bu şekilde biz sevgiyle bu ilim irfan vermek için çok can atmıştık. Elhamdülillah Rabbul Alemin de nasip etti. Orada gitmektedir. Hem de o vakfımız günde 150-200 kişiye de yemek de veriyor. Günde vakıfta yemek bir şey.
Maşallah.
Efendim pazar gününün dışında, pazar günü dışında günlerde öğlen vakti, cuma akşam olduğu zaman da cuma akşamı da cuma gününün öğlen vaktinde toplu olarak da yemekler veriliyor. Elhamdülillah bu şekilde devam edip gitmekteyiz.
Evet. Allah razı olsun. Yani orada gelen misafirler, 150 kişi, 200 kişi böyle
evet,
orada.
Evet, misafirlerimiz geliyor. Evet. Onlara hürmet ediyoruz. Onlara sevgi besliyoruz.
Maşallah.
Efendim mektepten gelen kardeşlerimize dini bir ders isterse onlara dini dersi talim etmede yardımcı oluyoruz.
Çok güzel. Evet. Yani Kur'an, Arapça, tefsir yani dersleri.
Kur'an-ı Kerim, Arapça, başta fıkıh geliyor. Fıkıh. Tabii fıkıh. Efendimiz'in hadiste de söylemiştik.
Evet.
El ilmi faridatü küllü muslimin ve müslümetin diye kadın ve erkeklerine farzdır diye söylemiştik.
Evet.
Efendim burada da herkesin böyle o farz olan ilimden nasip olmasını istiyoruz. Ve bir de bu ilimde murat nedir acaba o hadisteki?
Evet.
Kadın olsun erkek olsun helalından kazanıp yiyerekten ibadet ederse o kişi üzerine o farziyeti yerine getirmiş diye işaret etmiştik. Evet, Allah dinleyen kardeşlerimizden razı olsun. Kalplerin nuru imanla dolsun. Evet, buyurun efendim.
Amin. Hocam Allah razı olsun. Şimdi tabii o Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı'nda vazife alan hocalarımız var. Sizin yetiştirdiğiniz
evet,
hocalarımız var. Şimdi evet. Şu anda bizimle beraber olan Abdullah hocamız da var şu anda. Evet. Onlar da herhalde sizinle beraber bu hizmeti
yardımcılar.
Evet. Elmas hocamız var. Elmas. Siz ona Kara Hoca diyorsunuz. Biz Elmas diyelim izninizle.
Olabilir.
Evet.
Kara Elmas.
Kara Elmas tabii.
Güzel.
Evet. Allah razı olsun. Eyüp Sultan o da böyle hizmette. Kendisi de zannediyorum mühendis olsa gerek.
Arkeolog.
Efendim?
Arkeolog hocam.
Arkeolog. Çok güzel. Evet. Allah razı olsun. Aynı zamanda böyle dünyevi ilimleri de tahsil etmiş. Dünyevi ilimlerle de teçhiz ve tahkim olmuş. Tabi dini ilimlerle de böyle mezz olursa çok muhkem olur maşallah. Tebrik ediyoruz. Hocam sizler tabi böyle tasavvuf ilminde ve o yolda ki tarikat deniyor, yollar anlamına gelen bu sahada da çok güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz. Tarikatın gaye-i maksadı marifet ve inkişafı hakaiki imani olarak hani Miracı Ahmedi'nin aleyhisselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri süluk ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaiki imaniye ve Kur'aniye mazhariyet. Tabi tarikat tasavvuf namıyla böyle ulvi bir sırrı insani ve bir kemal-i beşeridir deniyor. Yani bu seyri sülüku ruhani, ruhani bir sülükte bir seyir halinde kalp ayağıyla bir seyahat etmek. Bunlar ne demektir hocam?
Efendim tasavvuf malum. Evet. Bazı ulemaya göre, tasavvuf alimlerine göre tarifini güzel ahlaktan ibaret olay diye tarif ederler. Evet. O da ahlak-ı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet, aleyhisselam.
Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır.
Evet.
Efendim bu başta gelir. Eğer evet. Bu olmazsa, bu ahlak olmazsa o tasavvuf da tasavvuf diye anılması güç olur. Tasavvuf evet. Değil, lisanlarında herkes tasavvuf derler. İlk önce ahlak Muhammediye'ye bir insan sahip olması lazımdır.
Evet.
Evet. Ondan sonra tabii bunun çeşitli yönleri efendim şeyleri vardır. Hala binden daha ziyade tarifesi vardır.
Bunun. Evet.
Bunu en aftalı başta ahlak Muhammedi üzere yaşayıp Allah'ın emirlerini ittiba edip nehyettiği nesnelerden son derece sakınarak ve yaşamış olduğun kimseler içerisinde evinde anana babasına karşı ahlaklı olmak, komşularına karşı ahlaklı olmak ve alışveriş ettiğin insanlara karşı hem dürüst hem de ahlaklı olmak muhakkak önde gelir tasavvuf için. Bir adam burada bunun biri bozarsa o adamın tasavvufu ancak diline bir söyleme tasavvuf değil mi demek. Bir tasavvufçuda anası razı olacak, babası razı olacak, komşusu razı olacak, aile efradı kendinden razı olacak. Efendim alışveriş ettiği insanlar kendinden razı olacak. İşte o zaman buna hakkı bir tasavvuf deniliyor. Yoksa tasavvufu çokları gider yapar ama acaba bu durumu dikkat edebiliyorlar mı? Bu ahlak-ı Muhammediye'ye, ahlak-ı Muhammediye'ye efendime söyleyeyim kendi kendilerini böyle verebiliyorlar mı? Başta budur. Bazıları da demişler ki tasavvuf Allah'ın emirlerine ihtiba edip ne kadar nevahi ve yasakladığı nesneler varsa onlardan son derece sakınmak. Üçüncüsü de her nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu yakinen bilmek demişlerdir. İnne Rabbeke le bir musab buyuruyor Cenab-ı Allah Habibim. Rabbin seni gözetlemektedir. Resulullah hakikaten bütün ümmetine şamildir. Her şakta bu ayet şamildir. Her şahıs da bunu yaşamaya gayret etmesi lazımdır.
Evet.
Evet efendim.
Yani Allah'ı görür gibi iman evet, etmek.
Rabbül Alemin'in seni gözettiğini yakinen bilerekten evet. yaşamak.
Evet.
Yalnız ibadette değil.
Evet. Her halde.
Her hal ve tavrında Allah'ın huzurunda olduğunu yakinen bilerek efendim bütün menhiyetten çekilip emirleri yerine getirmeye çalışmak. Kimseyi ünlendirmeden, kimsenin gönlünü kırmadan bu hak yoluna devam etmektir.
Evet.
Bazıları da böyle demişlerdir. Evet efendim.
Yani beşerin kemali ancak ahlak-ı ahmediye ile ahlaklanırsa beşer kemal bulur.
Evet. Evet.
Bu mana öyle tecelli ediyor o zaman.
Evet. İhlas ile ahlak olmazsa tasavvuf yoktur.
Evet.
Ana baba razı olmazsa tasavvufu yoktur o kişinin. Evet. Komşu kendinden razı olmazsa tasavvufu yoktur. Alışveriş ettiği insanlar kendinden razı derse tasavvufu yoktur. Ancak o dilinde olan bir lafızı hemen dolandırsın yazsın. Hakikaten tasavvufçu değildir.
Evet.
Evet efendim.
Hatta bütün insanların ondan emin olması değil mi? Aynı zamanda peygamberimizin bir sünnetidir değil mi?
Demek, zaten tasavvuf muhterem tasavvuf Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakını yaşamaktır.
Evet.
Tasavvuf içinde ahlak-ı Muhammediye'ye mugayir bir şey olursa o dışarıdan girmiş olan bir bid'attır. Bu bid'atı çıkarıp atmak lazımdır.
Evet.
Her tasavvufçu çok dikkat edecek. Kitabı güzel yaşadığı gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti olan hadislere de gönül verecek. Onlar da ne diyor? Ona göre yaşaması lazımdır. Yoksa efendim yalnız ben tarikattayım deyip de hakikati yaşayamazsa, buranın emirlerini yaşayamazsa bu adam ibadete evet Allah indinde makbul olur inşallah. Fakat tasavvufçu sayılamaz. Tasavvufçu Cenab-ı Allah'a gönlünü tamamıyla verip efendim bu inanç üzere yaşayacak, alışında da verişinde de Rabbül Alemin'in huzurunda olduğunu bilerek hiçbir vesile menhiyatta gönül vermeden daima efendim Allah'ın helal kıldığı nesnelere gönül vermektir. Kimsenin gönlünü kırmadan. Evet efendim.
Tabii hocam şimdi gayrimüslimlerin, batının filozofları diyor biz inanmıyoruz ama, İslam'a inanmıyoruz ama Abdülkadir Geylani onu da inkar edemiyoruz diyorlar. Demek ki buyurduğunuz gibi İslam'ın ahlakını İslam'ın ahlakıyla edeplenip onunla tahkim olanlar, tahalluk edenler demek ki böyle mümtaz manevi şahsiyetler gayrimüslim de olsa onlardan bir hürmet, bir alaka görüyorlar. Yani öyle batının filozoflar öyle diyor. Yani evet biz İslam'a inanmıyoruz ama Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz.
Efendim şimdi bu kendi üzerimizde şey derim. Tabii dışarıdan çok büyük bir zat olduğu için keramatları da mevcut olduğu için efendim söyleyeyim Garpliler okudukları zaman da hayranlık duyuyorlar.
Evet.
Efendim Muhammed Aleyhisselam'a da hayran olanlar çoktur. Evet. Fakat La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikten sonra o hayranlık hiçbir fayda vermez.
Evet.
O sevgi hiçbir fayda vermez. Yalnız o sevgi de belki gelir de İslam'ın efendime söylemiş zulümattan çıkar da İslam nurunun içerisine girer diye bir umudumuz var. Onları o şekilde eğilerekten daima dinimize teşvik etmemiz de bizim vazifemizdir.
Evet hocam.
Evet efendim.
Allah razı olsun. Hocam siz Bediüzzaman Hazretlerini de duydunuz, evet. biliyorsunuz. Kitaplarını falan okudunuz değil mi?
Evet efendim okudum.
Risale-i Nurları falan vakıfsınız maşallah. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ki mektubat eserinde 29. mektupta seyr-i sülok-u kalbinin ve hareket-i ruhaniyenin miftahları, anahtarları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür.
Evet.
Bunu biraz açar mısınız hocam?
Şimdi tabii tasavvuf Üstad Hazretleri tasavvufa çok vakıf olduğu gibi tasavvuf hayatını da yaşamıştı zaten.
Evet.
Onun hayatı tasavvufudur.
Evet.
Bütün varlığını Hakk'a bağlamış. Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden en tehlikeli bir zamanda da dahi aynı davayı gütmüş, tevhid davasını gütmüş bir zattır. Allah onun ruhunu şad eylesin.
Amin.
O büyük bir insandır. Hakikaten de bir o tasavvufu çok güzel biliyor. Biz onun gibi bilemeyiz. Bir adamın tasavvufta böyle sülük sahibi olması, ahlak-ı Muhammediye intisap etmesi elbette ki lazımdır. Ustazın sözünü tekrar talep ederseniz onu.
Yani seyri sülûku kalbinin ve hareketi ruhaniyenin miftahları, anahtarları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür.
Evet.
Ne güzel bir
şimdi, ifade hakikaten. Cenab-ı Resulullah tefekkür saatun hayrun ibadeti sebaynasına buyurmuştur.
Evet.
Bir an tefekkür etmek 70 senelik tefekkürsüz olan ibadetten afdaldır.
Evet.
Bir an tefekkürün 70 sene ibadetle iştigal etmiş ama tefekkürsüz. O tefekkürsüz yapılan ibadetten bir anlık ve şey olarak da meşhur olarak da saat bir an manasına da
evet.
Bir anlık şöyle bir tefekkür etmek. Tefekküre çok tarikat ehemmiyet vermiş. Tefekkürlü müftü yapması, tefekkür etmesi, efendim daim Allah'ın huzurunda olduğunu bilerekten kendine böyle tefekkür ederekten seyri sülük etmesi, Cenab-ı Allah'ın zikrine müdavim olması elbette ki büyük bir bir meziyettir. Bu meziyeti yakalamak için de Allah'ın emirlerine ittiba etmek, yasaklarından kaçınmak ve ibadetini yaparken de tefekkürle yapmak. Namaz kılarken huzura durduğu zaman da Allah'tan gayri yunudaraktan Allahu Ekber demek. Tasavvufun gayesi budur. Yani. Yoksa böyle iş içerisinde yoruluyoruz, yıpranıyoruz. Ne dediniz böyle adam diyor ki namaz kılıyor, namazı kılıyor falan filan. Gerçi bu namaz farz-ı ödeşilir ama bir tasavvufçunun tefekkürle kılmış olduğu namaz gibi olmaz. Namaza durmazdan evvel Hazreti Ali Efendimiz namaz zamanı geldiği zaman da sapsarı kesilir. Ne var ya Ali dedikleri zaman da İmam Ali Efendimiz'e dağların taşların götüremeyeceği amanatı biz üzerimize aldık. Onun vakti geldi. Bu namazı acaba ciddiyetle hakkıyla kılabilir miyim diye bu korku benim içerimde ceylan ettiği zaman dışarıya vuruyor, yüzüm sararıyor, korkuyorum diyor.
Evet. Ha.
Biz de namaz kılmazdan evvel güzel bir abdest,
bir hazırlık
usulüne uygun olaraktan abdest alıp dünya gailesini bir çıkına çıkıp şöyle bir tarafa koyup hiç yoksa namaz kılıncaya kadar, mümkün olduğu kadar Allah'ın huzurunda olduğumuzu yakinen tefekkür ederekten, bilerekten elbette ki durmamız en büyük tasavvufta nesne budur. Yani ibadet ederken Allahu Ekber dediği zaman da, hele Elhamdülillah Rabbil Alemin diye okuduğu zaman da, hele İyyâken Abudu ve İyyâken Estan Ya Rabbi, sana ibadet eder, senden yardım dileriz dediği zaman da bunu hakikati yaşayarak, ondan sonra ehtinas sıratal müstakim dediği zaman da Ya Rabbi bizi müstakim yola götür. O yolda peygamberlerin yolu, evliyaların yolu, salihlerin yolu, ölemanın yolu, meşayih kiramın yolu, ahiret erlerinin yolu olan o doğru yola beni de götür diye hep dualarımızda da, şimdi dualarımızda olsun, namazın içinde de bu duayı yaparız. Demek tasavvuf erbabı namazı kılarken Allah'tan gayri unutarak kalbinde kin mi var, kudret mi var, onları bir tarafa ataraktan huzura durması, Allahu Ekber diyerekten rükûa gitmesi ve ondan sonra secdeye varması temiz bir kalple. Çünkü temiz kalple bir secdeye varmak Cenab-ı Allah'la miraç etmek manasındadır. Allah'ın çünkü kuluna en yakın olduğu, rahmetinin en yakın olduğu zaman da secde anı olduğunu hadis-i şerifler olsun, diğer büyüklerimiz olsun söylerler. Onu güzelce Subhane Rabbiyel Ala diyerekten yerli yerince üç defa diyerek secdelerimizi yaparaktan, rükularımızı yaparaktan böyle anlamlı bir namaz kılmak elbette ki gaflet denilen namazın üzerine kat kat ziyade olduğu gibi bir an tefekkür diyor Resulullah Efendimiz 70 senelik gafletle kılınan namazlardan, ibadetlerden de daha faziletli olduğunu Cenab-ı Peygamber Efendimiz beyan ediyor. Evet efendim.
Tabii hocam buyurduğunuz gibi bütün tarikatların müntahası herhalde tefekkürdür değil mi? Yani...
Ha, tefekkür, evet. Tefekkürle haklı bulmak.
Evet.
Evet.
Hocam tabii ki bu zikir ve fikrin mehasini, güzellikleri tadadıyla saymakla tabii bitmez. Bu zikri ilahinin, fikrin, tefekkürün, tefekkür ilahiyenin
evet.
Bunları ne kadar sayılsa bitmez tabii ki güzellikleri. Bu dünyevi ve uhrevi faydaları vardır bunların mutlaka. Bu tefekkürün, bu zikri ilahinin efendim. Bu dünyevi ve uhrevi faydaları nelerdir? İnsana, dünyasına ne faydası var bunların hocam?
Tabii bunu şöyle şey deriz ki insanlar namaz kılanla kılmayanın arasında çok fark vardır.
Evet.
Hala alışveriş namaz kılan adamla yaparsan ama hakkı bir namaz kılanla.
Evet.
Bazı da var ki namaz kılar karşıyı kandırmak ister. Böyle hakkı namaz kılanla yaparsan efendime söyleyeyim saadete ermene sebep olur. Elbette ki öyledir. Çok faydası vardı bu. Mesela abdest almak, tertemiz Allah'ın huzuruna çıkmak. Bunlar az bir şey değildir. Uhrevi zaten Allah'ın rızasına kavuşmak. Dünyada maruf cennetinde yaşayıp ahirette de o ziynetli cennete girmek. Ziynetli cennette cennetin kıymeti de orada yüce Rabbimiz nazar edecek. Biz de bunları nazar ederekten görecek. Ve buna nail olmak. Dünyada namaz kılmak, oruç tutmak, hamd etmek, sana etmek, hepsi de büyük büyük sevapları olduğu gibi ahirette nasıl? Ahirette da bir tekellüf yeri değil orası. Şu kadar zikredin, şu kadar fikredin, namaz kılın falan yeri değil. Fakat mümin hem dünyada hamd eder, hem ahirette hamd eder. Ahiret, dünyadaki hamdının Allah'ı efendime söyleyeyim sena edip met etmek manasına gelir. Ahirette ne faydasını görür? Ahirette de hamd söylediği zaman da manevi bir lezzet duyar. Orada emir yoktur ona şey ama mümin daima dünyada hamd ettiği gibi ahirette de hamd eder. Çünkü hamd etmek büyük bir şeydir. Hala yemeklerin sonunda elhamdülillahi rabbil alemin. Hakikaten de bunu içten söylemekle yani. Değil ki dilimizin ucuyla elhamdülillah deyip de gönlümüz başka yerde ve yemek yemeden evvel sünnete riayet etmek. İlk önce Resulullah elini yıkamıştır ben de yıkayayım diye sünnete niyet ederek. Bazı kimselere işte bazı arkadaşlarımız misafir diye su götürdüğü zaman da elimiz temiz diyorlar. Halbuki de orada yemekten evvel el yıkmak elde pis de onun için yıkanı demek değildir. O da bir ibadettir. Elini yıkadığın zaman bir kez sünnet-i seniyye ameli yerine getiriyoruz. O da güzel bir ibadettir. Yemek yediğin yerde tefekkürle yemek. El tasavvuf ne kadar da yemek yerken çeşitli konuşmalar ve sevgili yemeğe efendim harama gitmemek şartıyla sohbetler caiz ise de tasavvuf bir ebabı diyor ki bu yemeği yerken tefekkürle. Bu yemek nereden geliyor? Bu önümüze bunun ekmek kaç tane ustazın elinden geçti? Bu nimeti kim verdi diye düşünerekten tefekkürle yerse besmeleyi çekerek Bismillahirrahmanirrahim derdi. Yemeğini yer ve yemekten sonra da Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Ondan sonra el yıkmak gene sünnettir. O bir ibadettir. Bu sefer elini yıkar ve lakin minşefeden elini siler. Yemekte de evvel el silinmez. O elin yaşlığıyla yemeğe başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sonundaki el yıkmanın da manası efendim şeydir. Ondan sonra da elhamdülillah diyerekten elini siler. Her kim ki yemekten evvel böyle besmele çeker elini yıkarsa sonunda elhamdülillah der. Rabbisine hamd ederekten, efendime söyleyeyim doyduğunu ifade ederekten böyle gönülden derse o kişi fakirlik görmeyecek. Kaç da yaşasa, eline eğer yaşasa, kaç da yaşasa, bunaklık ona gelmeyecek. Cenab-ı Allah ona bunaklık veriyor. Niye? Yemeğe çok dikkat etmemiz lazım. Bu şey açılmışken, bizim konumuz bu değildir. Fakat bu konu açılmışken.
Buyurun hocam.
Yemeklerde çok israf oluyor. İnne Allaha la yusufül müslifin buyuruyor Cenab-ı Allah. İsraf edenleri Yüce Allah sevmez. Fakat bizler elimizden gelmiyor, bu israfın önüne geçemiyoruz. İsraf çok oluyor. Artan ekmekler çöp tenekelerini buluyor. Buna bir kere düşünmeli o kişi. Bunu lütfeden Cenab-ı Allah'tır. Yiyeceğin kadar al. Yedikten sonra hanım kızlarımız bunu değerlendirirler yani. Değerini atmazlar. Değerlendirerekten yerler. Yahut da bir kuşa muşa diğer bir hayvana yem olaraktan verirler. Bunu çöplüğün içerisinde pis tenekelere koyaraktan onlar da mesela kaldırıp ta dışarıya taşraya necislerin içerisine atılıyor. Bunlar da duyun da bundan da çok mesul ve sorulacak. Bu sorguya çekileceğimiz bir an gelecek. Bu kadar Allah nimet veriyor. Bu şekilde besmele çekerek hamdele söyleyerekten yemek yerse şükür ettiğinden dolayı le in şekertum le zidennekum Cenab-ı Allah siz şükrederseniz nimetlerinizi ziyade ederim diyor. Cenab-ı Allah'ın ayetidir. Bunda katliyen muhalif bir şey olmaz. Onun için siz daima nimetlere şükredin. Nimetleri hüzünlü yere saçmayın. Burada insan düşünmesi lazımdır. Bunu yakınlarımızdan da görüyoruz. Kendimizde de görüyoruz. Bu nimete saygımız çok az olduğunu yakinen biliyoruz. Çeşitli musibetlerin gelmesi, çeşitli hastalıkların olması da bundan ileri geliyor. Evvelden bir hastahane vardı, iki hastahane vardı, nihayet üç doktor vardı bir kocaman Antep'te. Yine de boş dururlardı. Ne oldu? Onlar bizden daha fazla İslam'ı yakinen bildikleri için golü golü hasta olmuyor. Hasta olmak İslam'a sarılmamaktandır. Mesela dişini güzel, efendime söylemişim fırçayla, misvakla yıkanır ve ilaç da var. Yıkarsa güzelce bir adam temizlerse küçük yaşından, elbette ki büyük yaşa geldiği zaman ağzındaki nimet kaçmaz. Cenab-ı Allah'ı muhafaza eder. Ama bu sünnete sarılıp da dişimizi temizlemezsek, çünkü Ayşe Hanım'ıza soruyor, Resul Efendimiz'e soruyorlar, eve geldiğin zaman da en fazla ne yapardı diye Ayşe Hanım'a sorular. Ayşe Hanım diyor girer girmesin hemen dişlerini misvekler. Abdest alırken misvekler. Namaza dururken misvekler. Yatarken misvekler. Kalkarken misvekler. Bu hadislerin bize yetişmesi böyle dinleyin de hikaye olsun demek değil. Yaşamamız için. Ve ma atakmur Resulü fehuzuhu. وَمَانَ حَقْمَانُ فَانْتَهُ Resulullah size ne buyurursa ona ittiba edin. Neden de sakındırırsa ona son veririm diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Evde ekserde radyomuz dinleyenler de ekserde kadınlar, hanımlardır. Buna çok dikkat etsinler. Evin, efendime söyleyeyim, israfa gitmemeler için çok çalışsınlar. İsrafçılık kadar Allah'ın gadaplandığı bir günah yok diyecek derecede. Çoktur günahlar. Bu da yani bir ciddi bir günahtır. Bundan da bir Müslüman olaraktan sakınmamız lazımdır. İsraf yönünden çeşitli bela geliyor. İsraf yönünden çeşitli hastalıklara duçar oluyoruz. Bunu da açıklayalım.
Buyurun.
Mesela adam yemek yerken doymadan az evvel kalkmak bu sünnet-i seneyi Ahmediye'dir. Ne mutlu bu kimselere. Doyanaya kadar yemek de caizdir. Doyduktan bir parça fazla yemek de mekruhtur. Rahatsız olacak derecede yemek de haramdır. dikkat etmemiz lazım. Bunu çok da güzel dikkat edersen, eğer sünnetten ayrılmazsan muhakkak senin çeşitli hastalar, mide hastalığı, şunu bunu yakalamamız bizim fikrimizin, bizim efendime söyleyeyim, İslam'a uymamamızdan gelmiştir. Buna göre çok dikkat etmek lazımdır. Yemekten bir parça evvel kalkarsak ne olur? Hastahanelerin kapılarında bu kadar kalabalık kalmaz. Gitmeyen lüzum yok. Çeşitli hastalıktan, Resulullah diyor zaten, hastalıkların evi midedir diyor. Efendim, şeyin de tedavunun da başta en aftalı periz tutmak diyor. Dikkat etmek lazım. O perizi daim periz olarak yaşamak lazım. Karnımızı doyurmadan kalkmak. Ve Allah'ın emrine ittiba etmek üzere böyle onun efendisinin sana manfaat vermesini düşünerekten kalkmak elbette ki bir sünnete uymaktır. Resul Efendimiz'e Mısır tarafından bir doktor gönderildiğinde bildiğiniz bir şeydir, yalnız hadistir. Evet. Geldiğinde Müslüman oluyor. Tabii bir sene kalıyor. Bir sene sonra Resulullah'a geliyor, Müslüman olmuş zaten. Ya Resulallah, ben müstahak olmadığım halde ben hak alıyorum. Yani bir gelir yapıyorum bu doktor diye. Bir şeyler veriliyor bana beytin maldan. Bu haram mıdır, halal mıdır? Niçin diye sorduklarında, geldim geleli birisi bana başım ağrıyor diye, midem ağrıyor diye gelmedi. Bir hasta yok bu memlekette. Diyor benim ümmetim sünnetime itibar edeyim müddetçe oluyor oluyor hasta olmazlar. Sünneti neymiş? Söylemiştik. Şeyden, yemekten evvel elini güzelce yıkamak, besmele çekmek, her lokmayı tefekkürle yemek, sonradan Cenab-ı Allah'a hamd ederek elhamdülillah Rabbil Alemin demek, sonradan yemek, bir de karnı doyar doymaz geri çekilmek. Eğer bunu biz kendimize şey dersek hastahanalar kapılarını beklemeyiz. Ne fayda ki o şeyde kaçırmışık bizler de, yani o derde giriftar olmadan yani nasibimizi alıyoruz. Sebebi ise Peygamber'in sünnetine tam ittiba edilmediğinden dolayıdır. Evet efendim.
Hocam bu sahada Anteplilerin imtihanı biraz şiddetli geçiyor herhalde.
Efendim?
Bu Anteplilerin bu yemek konusunda imtihanları şiddetli herhalde.
Eyledim efendim.
Bu kadar güzel mutfakta efendim. Bir de geç vakitlerde çiğ köfte yiyordu mu Antepli hemşehrilerimiz?
Evet efendim. Şimdi Cenab-ı Allah yemeden içmeden muayene etmemiştir.
Yiyin için diyor değil mi Cenab-ı Hak?
Haddi aşmayın.
Ama haddi
İsrafa
aşmayın.
İsrafa kaçmayın.
İsraf etmeyin.
Haddi aşmazsak ne yersen ki güzel bir şey yediğin zaman da hamd edersen Cenab-ı Allah daha o hamdı güzelce kabul eder.
Evet.
Hasan Şazeli'yle demiş, bir sıcak suyu içtiğim zaman elhamdülillah diyorum, gevşek diyorum. Fakat bir soğuk su içtiğim zaman elhamdülillah diye benim içerimdeki olan ve üzerimde olan efendim söyleyeyim damarlar da dahi Allah'a hamd edeyim. Evet. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerini, en güzellerini yiyelim. Fakat vücuda sahada zarar vermemeye de dikkat edelim.
Evet, israf etmeden.
Başta israf haramdır zaten.
Bir de affınıza sığınarak acıkmadan yememek.
Evet, şimdi sünnet olan zaten eden acıkmaz, ihtiyaç olmadan yemek de sünnete muhaliftir.
Yani tağım üstüne tağım yememek.
Tağım üstüne tağım koymamak. Tağım koymak da hele bir musibeti getireceğini. Hele yatarken de gündüzleri de, gündüzleri dok karnına yatmanın zararı yok. Akşam yatarken dok karnına yatarsa insan çeşitli hastalıklara, yani şu kokulan şeker gibi, şunun gibi, bunun gibi hastalıklara muhakkak duçar olur.
Evet.
Şeyden hiç yoksa 2 saat geçmeden efendimizin yemeğin üzerinden yatmamak lazım.
Evet. Hatta yedikten sonra da 2 saat süre içerisinde yiyip içmemek lazım değil mi hocam?
Evet.
Yani, şey, yani o da bir sünnet.
Yani tam üzerine tam koymamak odur zaten. Evet. 2 saat şey yapıyorlar. Biz mesela çayı olsun da güzel içeceklerdir. Daha yemek yedikten sonra içiyoruz. Bu zararlıdır. Hiç yoksa en azından 1 saat geçmesi lazım.
Tabii.
Ondan sonra içmek lazım.
Bir de hocam yemekten açılmışken tabii bu meyve yemek yemekten önce sünnet olduğunu biliyoruz.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de zaten dediğiniz gibi.
Biz de tam aksini tatbik ediyoruz maalesef.
Yemekten evvel girirse insanın bağırsakları doluyor.
Evet.
Yemeği az yer sünnet üzere yemiş oluyor. Onun için hazım da kolaylaşıyor.
Evet.
Bu da sünnettir tabii.
Evet. Yani, Beyzüm Hazretleri de şifa hazımdadır diyor.
İledir tabii.
Şifa hazımdadır.
Ne kadar büyük bir sözdür bunu artık. Yanına yazacaksın, daim bakacaksın.
Evet.
Şifa hazımdadır.
Evet hocam, Allah razı olsun. Hocam, velayet, bir velilik, bir hücret-i risalettir. Tarikat ise bir bürhan-ı şeriattır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır deniyor. Yani bu ne demektir? Yani böyle bir şey. Bir de tarikatsız cennete girilmez mi? Yani bunları biraz
şimdi
açar mısınız?
Estağfurullah. Bunlar tabii büyüklerimizin sözleridir. Yani bunları katı sırada atamayız.
Evet.
Efendim, tarikata girmeye şeyh olmayan şeyhi şeytandır. Bunu Beyazıt'ın sözü. Hadis diye söylerler.
Evet.
Lakin yanlıştır. Beyazıt'ın sözüdür. Fakat Beyazıt'ın sözü de hadise yakındır.
Evet.
Bir adamdır.
Efendim, yani bir hakikati vardır.
Tabii.
Onu hakikatini anlamak lazım.
Beyazıt Bastırma Hazretleri efendime söyleyeyim, şeyh olmayan şeyhi şeytan. Bir hocaya gidip de dinini örgenmeden Müslümanlık yapmak tabii şeytana
maskara olabilir.
Maskara olabilir. Oyuncak olur.
Oyuncak olabilir.
Onun için güzel sevdiği bir etikadı doğru, akidesi doğru, fıkha güzel kendi vermiş bir hoca bulması da herkesin işte farzı, o hoca efendi ona dinini, diyanetini örgütsün, bilmediklerini örgütsün, ibadetini örgütsün. Evet, bu zaten farzdır. Farza bir alet de üstaz oluyor. O bir üstaza muhakkak herkesin muhtaçtır.
Bir ihtiyaç olduğundan.
Bir ihtiyaçtır. Tasavvuf bunu yüklersek nice büyük zevat-ı kiramlar var. Tasavvufa girmeden de aynı efendim söyleyeyim büyükle vasıl olmuşlar. Fakat tasavvufa girmek Cenab-ı Allah Kur'an'da da yevme la yenfa'u ma'lum ve la benun illa men atallah bi kalbin selim buyuruyor.
Evet.
Yani o güne ile bir gün ki o günde malın mülkün çoluğun çocuğun hiç insana faydası yoktur.
Ya.
Ancak kalbi selim olan selim bir kalple gelenlere fayda var.
Evet.
Salim kalp. Bak çok ibadet demedi. Salim bir kalp diyor. Bırak çok da kalacak şeydir. Namazdan, oruçtan, zekattan çok bu ibadet yapınca gelinmeyiz. Salim var kalp. Nedir bu? Kibri kalbinden çıkarmak.
Evet.
Çünkü zerre miktarı kibre giren bir kişi cennete giremez diye Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifi vardır. Onun için tasavvufta bu kibir üzerine çok durulur. Onu tavazu ehli ettiği zaman da elbette ki Allah'ın sevdiği kimseler tavazu erbabıdır. Kalp hastaydı. Ne ile? Kibir hastasıydı. Bu sefer sıhhat buldu. Tavazuğa geçti. Orada da böyle salim bir kalbe diyor. Kibri olan demek ki salim değil onun kalbi. Hastalıklı bir kalptir. Efendim mürayilik, riyakarlık ibadetlerde. Sanatlarda değil. Sanatlarda ben üstün yaptım, sen üstün yaptın gibi bir şeyler caizdir. İlerlemek için.
Tabii bütün sanatkarlar sanatını görmek ve göstermek ister diyoruz.
Evet. Ama şeye gelince
ibadetini göstermesi.
İbadetini göstermesi Resulullah Efendimiz küçük şirk diye vasıflandırmış. İbadetini riya ile yapmak küçük şirk. Nasıl olacak? İhlas da yapacak. Muhlis bir Müslüman olması insanın, ihlaslı bir insan olması lazım. Muhlis bir insan olması lazım. Eğer bir insan ihlaslı olaraktan ibadetini yapmazsa, bu ibadetinin sevabını alamaz. Mürayilik ettiği kimseden get de sen kimin için, kimlere o kimlere karşı riya ettinse, onlar versin denilecek ahirette senin şeyini. Bundan da sakınmak lazım.
Tabii.
Öyle kalbi efendime safileştirmek lazım ki, eyle tezkeyi nüfus etmek lazım ki insan her yaptığını Allah rızası için yapmak. Hala bundan korkaktan bazı zevat boyuna saklanmışlar, gizli gizli ibadet yapmaya başlamışlar. İbadetlerini farzdan gayri göstermemek. Namaza gitmek, gelmek farzdır zaten.
Evet.
Diğer hacca gitmek farzdır. Diğer farzda yapacakları ibadetleri, zikirleri, tefekkürleri gizli içeriye girirler, kapıyı örterler, kendi kendilerine tefekküründe, ibadetinde meşgul olurlar. Niye? Korkusundan. Dışarıda yaptığı zaman da korkuyor. Ama insanın en kemale eren bir kimse halvette de celvette de bir olması lazım. Nasıl ki böyle celvette bir ibadet yapıyorsa, halvette bir ibadet yapıyorsa celvette de yapması lazım. Celvette yaptı ve halvette de olması lazım. Ben insanlar içeriye girdiğim zaman namazımı taadil erken rükû sucuda ehemmiyet vererekten yapıyorum. Fakat yalnız evin dört duvarının arasına kılarken bende bu yoktursa,
lakaytlık varsa,
buna mürayilik diyorlar. Hı. Bu mürayilikten de Cenab-ı Allah'a sığınmak lazım. Ve Allah'tan da muhlis bir Müslüman olmayı daima talep etmek lazım. Çünkü Cenab-ı Allah'ın yardımı olmazsa hiçbir şey olmaz.
Tabii yani buyurduğunuz gibi ibadetin ruhu ihlastır.
Evet, ya ihlassız ibadet olmaz.
Tabii ihlas olmazsa, ruhu çarsa.
Bir tane şimdi nakli değil de uzun hikaye onu söylemeyeceğim.
Evet.
Şey değil diyor. Murat da bir adam mühendisiymiş. Kendisi Kayserili. Efendim mühendisiymiş. Oralıkta buna bir mühendis gelmiş. O Hindistan tarafı, herhalde şey tarafından, oradan Japonya'dan. Ona burada çok ikram etmişler anası, babası. İki sene burada kaldığı müddetçe vazifesi gitince kadar çok üzerine durmuşlar. Nihayet o adam gitmiş memlekete. Bizzat yani sen mi atıyor bunu, öyle kulaktan duyma değil. Gittikten sonra bu zatın da, bu da mühendis, işini oraya çatmış ki nasıl baktıysa onlar da bana öyle baksınlar diye. Vardık diyor. Beni göre kapaldılar. Misafir ettiler. 3 gün, 4 gün, 5 gün sonra bir de baktım benden gevşediler. Oğlan da gelmiyor yanıma ve oğulları da gelmiyor. Yakaladım bunu. Ya sen, insan utanır, ben sana ne kadar iyilik yaptım. Yalnız 3 gün yapmadım ben, sana senelerce yaptım. Niye böyle yapayım dediği zaman bom razı olmuyor. Niye? Sen dinsizsin diye. Türkiye duyup Müslümandır. Müslümanların namazı var. Namazı yok. Hristiyanların efendim söyleyeyim ayrı ibadetler var. Yahudilerin ayrı ibadetleri var. Ateşperestlerin de ibadeti kendilerine göre ayrıdır. Bu adamla konuşma, dinsizle konuşursan sana zararı var diyerekten bana yemin verdiler, beni bırakmıyorlar yanında demiş.
Allah.
Evet. Diyor ki ben o zaman gel dedim diyor ona. Ağladım diyor. Bir şeye vardım. Efendim kütüphanede bir ilmihal yakaladım Türkçe. O da namaz kılmayı ben bağır geldim. Çünkü Türkiye'de öğrenmedim bunu. Bak ne kadar acı bir durum.
Evet.
Öğrendim, yatıp kalkmaya başladım. Bir gün baktım ki yanında birisi de bir gölge inip inip kalkıyor. Selam verdimse bu arkadaş gelmiş benimle beraber namaz kılıyor. Ha, ne var dedim diye, ya ne kadar güzelmiş ya. Anama babama müjdele götüreceğim. Evet, sen bugün misafir geleceksin. Biz seni bu böyle bilmiyorduk. Anam babam seni bir dine itibar ettiğini bilmiyordu. Şimdi o adamın kıldığı namaz tabii bir imanla değil. Bu hala diyor ki güzel bir bedene gitme oluyor. Namazda bütün damarlar çalışıyor falan falan. O gibi şeyler söylüyor. Şimdi bu adamın bu niyeti olduğundan sonra bu namaz namaz sayılmaz tabii. Ama sonradan Müslüman oluyor adam. Anası babası da Müslüman oluyor. Efendim bir mektup gelmişti kendine, yanımıza geldi. Diyor ki 120 kişi olduk Müslüman. Müslümanlığı bilmeyerekten Müslümanız. Allah rızası için olsun. Madem Allah'ın bildiğine inanıyorsunuz. Gel de bize Müslümanlığı öğret.
Diyorlar.
Ha, yak da oradan bir adam getir. Aylığını verelim falan dedi. dedi. Geldi illa sana Hvanur'da bir ekip gönderek dedi. Ben de yapamadım zayıflık izinden efendim söyleyeyim. Başka gücü yeter adamlarımla yana gittimse onlar da aynı bu işe sahip çıkmadılar. Gene o gitti. Orada varınca babası ölmüş. Efendime söyleyeyim. Gel bakalım bunu kaldır İslam üzere. Daha ben cenaze namazı kılmadım. Uyduruyorum dedim diyor. Bir suya deyip batırdım çıkarttım. Bir beze de sardım. Üzerine durdum işte bildiğim kaderiyle bir namaz kıldırdım diyor. Geldi bize diyor ki aman ne olur o da şey. Şimdi elhamdülillah yapıyorlar. Günden bak yüz tane Müslüman oluyorlarmış.
Çok şükür.
Ama o nimet bize nasip olmadı. Başkalarına nasip olur. O da hayırlı ama.
Tabii.
Demek ki kısmet. Niyet meselesi.
Niyet.
Namazda niyet meselesi mevcuttur. Mesela bir adam bu beden eğitimidir diyerekten sahata yaraşlı diyerekten namaz kılmış olsa onun namazı sahih olmaz.
Sahih olmaz.
Ha. Bir adam akşama kadar aç kalsa da oruç tutsa fakat oruç tutanlar sıhhat buluyla ben de sıhhatli olayım diyerekten tutmuş olsa bununki de olmaz. Yapılan ibadetler sırf Allah rızası için olmadan sonra ibadet ibadet sayılmaz.
Evet.
Evet efendim.
Allah razı olsun.
Evet.
Tabii biz... Japonlardan bahsettiniz. Dün de radyomuza
evet.
Bir Japon hanım misafir vardı. Radyomuzdan misafir geldiler. Bazı konuları bizimle mülakat ettiler, görüştüler. Görüştük Japon hanımla. Kendisi doktora yapıyor. Sosyal bilimci.
Evet.
Türkiye'deki Müslüman hanımların ahlakını, edebini, aile içerisindeki münasebetlerini, aile içerisindeki iletişimleri, çocuklarla olan münasebetlerini falan konuşuyorlar. Onu araştırıyor, onu gözlemlemeye gelmişler.
Ne kadar güzel.
Çok güzel bir görüşme oldu, mülakat oldu kendisiyle. Bunu araştırıyor. Yani Müslüman hanımların, beylerin ilişkileri, hani dışarıda kamuoyunda Müslümanlar hanımlara eziyet ediyor, onlara baskı yapıyor, onları evet. Dövmek caizdir gibi bir takım böyle yaygara yayıyorlar. Halbuki ben de kendilerine şunu söyledim. Daha 200 yıl öncesine kadar Avrupa'da kadınların insan olup olmadığı tartışılıyor. Kadın insan mıdır, değil midir?
Evet efendim.
Avrupa'da bunlar tartışılırken bizim dinimiz 1400 yıl önce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teşrifiyle cenneti dahi anaların ayaklarının altına koyan bir dine sahip olmak.
Evet.
Yani böyle bir hürmet değil insan olup olmadığını tartışmak, cenneti dahi anaların ayaklarının altına koyan bir dinimize sahibiz. Elhamdülillah. Bu mana ile mesela malumunuz hocam, beni bağışlayın bazen böyle haddimi aşıyorum. Mesela bir zat gelip peygamberimize soruyor, ya Resulallah ben önce kime hürmet edeyim? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra babana. Yani demek ki üç defa böyle annesine hürmeti emreden bir peygamberimiz. Çok şükür. Böyle bir dinin hakikatıyla teçhiz ve tahkim olan bir ehli iman elbette ki eşine karşı kavliliğin olacak. Allah'ın ona eşi kendisine bir emanet olduğunu bilecek değil mi? Bu şuurla çalışır.
Ne kadar güzeldir.
Değil mi?
Tabii tabii.
Elhamdülillah. Bunları konuştuk hocam.
Ne kadar
o Japon hanımla bunları konuştuk. Siz Japonya'dan örnek verince dün de böyle bir misafirimiz vardı Japon.
Ne kadar güzel.
Evet.
Ne kadar güzel. Evet efendim.
Hocam tabii sizi biraz yorduk. Biz İsterseniz kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra aynı şeyde devam edelim hocam.
Arkadaşlar süresine bu arada.
Tamam onlar ha. Biz kısa ha. Bir ara verelim. Ondan sonra arkadaşlarla da bir program devam edeceğiz. Ha. Evet sevgili Gül Efendi dinleyicileri. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz olan Hasan Aslan hocamızla tasavvufu konuşuyoruz. Tasavvufun ahlakını konuşuyoruz. İzninizle kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz tekrar hocamızla.